Ayrım 2.
Bu nedenle yasal köleliğin geçmişte neye karşılık düştüğünü anlamak önem taşıyor. İnsanlar geçmişte üç temel nedenle köle oldular. Birincisi korkuydu. Yaşamak ne kadar acı verirse versin, insanlar ölmek istemiyordu. Böylece savaşta ölmenin en büyük şeref olduğuna inanan ve insanları köleleştirmekle hayvanları ehlileştirmek arasında aynı güç ve rahatlık arayışının parçaları olmaları itibariyle fark gözetmeyen krallar, şövalyeler ve diğer şiddet bağımlıları tarafından hor görülmeye razı oldular. Köleler ayrıca hayvan muamelesi görmeye, alınıp satılmaya, kafalarının kazınmasına, damgalanmaya, dövülmeye, aşağılayıcı isimlerle anılmaya da maymun, mahzun, orospu, kaşıntı göz yumdular. Çünkü zulüm insanlığın büyük bölümü için yaşamın kaçınılmaz bir unsuru olarak görünüyordu. Han döneminde Çin'de kullanılan köle sözcüğü çocuk ya da kadın ve çocuk sözcüklerinden türemişti. Böyle sorgusuz sualsiz itaat modelleri dünyanın büyük bir bölümünde resmi olarak köle olsun olmasın insanlığın ezici çoğunluğuna dayatılmaktaydı. 12 milyon Afrikalının yeni dünyada kölelik yapmak üzere kaçırılmasından önce başlıca kurbanlar köleliğe adını veren Slavlardı. Modern İngilizce'de köle anlamına gelen Slav sözcüğünün kökeni Orta Çağ Latincesinde Orta Avrupa'da yaygın olarak köleleştirilmiş Slavlar için kullanılan Sklavus sözcüğüne dayanır. Romalılar, Hristiyanlar, Müslümanlar, Vikingler ve Tatarlar tarafından avlanan Slavlar dünyanın dört bir köşesine gönderiliyordu. Zamanla Slav sözcüğü yabancı anlamında kullanılmaya başlandı. Dinlerin büyük bölümü yabancıların köleleştirilmesine icazet veriyordu. Böylece köle olarak dışarıya pazarlanan Britanyalı çocuklar, kız çocukları daha fazla para etsin diye semirtilirdi, Slav oluverdiler. Daha yakınlarda kendilerini despotların yönetiminde bulan ve bir kurtuluş umudu göremeyen bazı Slavlar, karamsarlığa kapılarak ırklarının tabiatında onları köleliğe mahkum eden bir şey olduğu sonucuna vardılar. Bu, kusurlu bir mantıksal çıkarımdır. Çünkü gerçekleşen şeyleri kaçınılmaz bir kadermiş gibi ele alan bir bakış açısına dayanır. Hiçbir özgür insanın kabullenmeye yanaşmayacağı ve umutsuzluğa kapılmaları için kölelere zorla kabul ettirilmiş bir akıl yürütme biçimidir bu. Korku hemen her zaman özgürlük tutkusundan daha güçlü olmuştur. İnsanlar özgür doğmuyordu. Ancak Bizans İmparatoru Mavrikos bunun bir istisnasını keşfetmişti. Ele geçirdiği üç Slav imparatoru büyük bir şaşkınlığa uğratmıştı. Silah yerine sadece gitar ve ziter taşıyan bu adamlar özgür olmanın kendilerini kırlara, serin rüzgarlara bırakmanın mutluluğundan dem vuran şarkılar söyleyerek geziniyorlardı. İmparatora şöyle demişlerdi. Savaşa yabancı olan insanların kendilerini aşkla müziğe hasretmeleri doğaldır. Şarkılarında özgür iradeyi konu alıyorlar ve özgür iradeciler olarak tanınıyorlardı. 1770'lerde hala bu tür insanlara rastlanmaktaydı. Ta ki Büyük Petro artık rastlanmamasını buyurana kadar. Herkes yasal olarak belirli bir sınıfa dahil olacak, bu sınıf için belirlenmiş görevleri yerine getirecekti. Yine de 150 yıl sonra azat edilmiş Ukraynalı bir serf olan Taras Shevchenko bu geleneği sürdüren şarkılar söylüyor, özgürlüğün Ayaş Çar tarafından uykuya yatırılmış olmasına hayıflanıyor, umudu doğada aramak gerektiğini ısrar ediyordu. Dinle deniz ne söylüyor? Sor şu kara dağlara. Köleliğin birinci varlık nedeni, kendi halinde yaşamak isteyenlerin, şiddetten zevk alanların yoluna çıkmamayı başaramaması olmuştur. Şiddet saçanlar, herkesin doğuştan yanında getirdiği korkuyu harekete geçirmeleri sayesinde tarihin büyük bir bölümüne galip gelmişlerdir. İkincisi, insanlar gönüllü olarak köle olmuşlardı. Aztek dönemi Meksika'sında kölelerin büyük kısmı bunalımların, sorumluluklarından kurtulma isteğinin baskısı altında tabir yerindeyse köle olmayı seçmiş kişilerdi. Ulusal top oyunu patolliye bağımlılıkları yüzünden her şeyini kaybetmiş eski sporcular örneğin ya da aşktan yorularak önlerinde yiyecek bir şey bulma garantisini tercih eder olmuş kadınlar. Kölelik sözleşmesinin temeli kölenin doyurulmasına, doyurulmayacak olursa da salıverilmesine dayanıyordu. Moskova'nın eski halkı kendi avcılarına direnmeyi öğrendikten ve bu kez de birbirlerini köleleştirmeye başladıktan sonra en yaygın biçimini gönüllü olanının oluşturduğu 8 değişik kölelik biçimi geliştirmişlerdir. Moskovalıların yeni toplumunda hayır kurumları yoktu. Yoksullar kendilerini köle olarak satışa sunuyordu. 15. ve 18. yüzyıllar arasında kölelerin Moskova toplumundaki oranı 1/10'a ulaşmıştı. Böylece kölelerin sayısı şehir halkını, askerleri ve rahipleri aşar olmuştu. Rusya'da kölelik, kendilerinden başka satacak bir şeyi olmayanlar için bir çeşit tefeci dükkanı gibi iş görüyordu. Genellikle kölelerin 1/3 kadarını saklanarak yaşayan kaçaklar oluşturuyor, ne var ki pek çoğu özgürlükten bitkin düşmüş, mahpus zihniyetinden kurtulamamış olarak köleliğe geri dönüyordu. Kölelik tarihini inceleyen Haley'e göre her köle özgürlüğün hayalini kurmaz. Mutlak bir tahakküm altında geçen birkaç yılın ardından bağımsız olarak var olmak neredeyse imkansız görünmeye başlar. Kaçış Amerika'da daha güçlü. Rusya ve Çin'de kölelerin genellikle ev hizmetinde kullanılmasına karşılık yoğun kölecilik sayesinde tarımdan büyük kazançların elde edildiği Güney Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde büyük olasılıkla dünyanın en acımasız kölelik sistemlerinden biri uygulanıyordu. Ancak maruz kalınan muamelenin kendine özgü koşulları ne olursa olsun bunca farklı köle türünün varlığı ve teker teker her birinin diğerinden biraz değişik taciz biçimleriyle karşı karşıya kalabiliyor olması her birinin kendisine bazı ayrıcalıklar vehmedebilmesine, kendisini alttakilerin en altında görmemesine zemin hazırlıyordu. Kıskançlık ortak acıya karşı gözleri kör ediyordu. Amerikan plantasyonlarında Afrikalı kölelerin başka Afrikalı köleler tarafından kırbaçlandığını görmek mümkündü. Başka bir deyişle bir kurum bir kez yerleştikten sonra o kurumdan zarar görenler bile ufak tefek de olsa ondan çıkar sağlamanın yollarını bularak kurumun ayakta kalmasına ister istemez destek verirler. Üçüncü köle tipini günümüzün hırslı yönetici ve bürokratlarının ceddi oluşturuyordu. Köle sahibi olmak prestij sağlıyordu. Köle olmak ise çalışmak demekti. Özgür insanlar için başkasının işini görmek kendilerine yakışmayacak bir durumdu. Romalı aristokratlar bürokrat sıfatıyla imparatorun hizmetinde çalışmayı reddettiler. Bunun üzerine imparator kölelerden kurulu bir sivil hizmet birimi oluşturdu. Aristokratlar da mülklerinin idaresini kölelere devrettiler. Köleler aile kurmuyordu. Efendilerinden başka kimseye bağlılıkları yoktu. En güvenilir memurlar, askerler ve özel sekreterler onlardı. Osmanlı ve Çin imparatorluklarında kölelerin yönetiminde görev alması sık rastlanılan bir durumdu. Bunlar bazen hadım edilmiş de olabiliyordu. Devlete sadakati, ailenin önüne koyması hadım etme yoluyla garantiye alınan bu köleler en üst mevkilere kadar yükselebiliyor, hatta bazen baş vezir ve imparator bile olabiliyordu. Günümüzde işverenleri tarafından manen iğdiş edilen insanların sayısına ilişkin bir istatistik ise elimizde bulunmuyor. Rusça'da çalışma anlamına gelen sözcük rabota, köle anlamındaki rab sözcüğünden türemiştir. Ayrak toplum düşüncesinin çıkış noktası işleri robotlara, bir başka deyişle mekanik kölelere bırakıp efendi hayatı sürme hayalidir. Kölelik tarihinin şaşırtıcı yanı ise özgürlüğüne kavuşan pek çok insanın en azından hayatlarının belirli bir bölümünde robot gibi yaşamayı seçmiş olmalarıdır. Köleliğe özgü her türlü davranış biçiminin terk edilmesi konusunda büyük bir isteksizlik sergilenmiştir. Eski Roma'da popüler bir gösteri sanatçısı ve pandomimci olarak adını duyuran Suriyeli eski köle Publilus, sefaletin doruk noktası bir başkasının iradesine bağımlı olmaktır demişti. Buna karşılık romantik aşk fantezileri bağımlılık üzerine kuruludur. Azat edilen kölelerin pek çoğu bağımlı kalmayı tercih etmiş, yaptığı işi sürdürmüştür. Kölelik lekesinin çıkması birkaç kuşak almıştır. Çin'de ve Afrika'da azat edilen köleler bir çeşit fakir akraba statüsüne sıkışmış, Avrupa'da ise yanaşmalara dönüşmüştür. Kendinden daha güçlü birinin himayesinden yoksun yaşamak fazla korkutucu bir serüvendi. Kölelerin en hayret verici özelliği, acılarını unutmak için sürekli sarhoş dolaşmayı tercih edenler dışarıda tutulursa, onurlarını koruma konusundaki başarılarıydı. Pek çoğu en adi işleri görürken bile özerkliklerini savunmayı başarıyordu. Aşağılanmayı sineye çeker görünüyor, efendinin köleye olan bağımlılığının farkında olmasına rağmen patronluk yanılsamasını sürdürebilmesi için üzerine düşen rolü oynuyordu. Akıllı avcı aptalı oynar. Jamaikalı kölelerin en sevdiği atasözüydü. Arada bir köle sahiplerinin de yalnızca kandırılmakla kalmadıklarını, aslında kendilerinin de birer köle olduğunu fark ettikleri oluyordu. Yaşlı Plinus, M.Ö. 77 tarihinde şunları yazmıştı. Sokağa çıkmak için başkasının ayaklarını, Etrafımıza bakmak için başkasının gözlerini, insanları selamlamak için başkasının hafızasını kullanıyoruz. Hayatta kalmak için başka birine muhtacız. Kendimize sakladığımız tek şey hazlarımız. Tabiat bilgisi üzerine muazzam bir eser hazırlamış olan bu Romalı köle sahibi, patlama anını gözlemek istediği Vezüv yanardağına fazla yaklaşması sonucunda ölmüştü. Plinus bir asalak olduğunu biliyordu. Çünkü doğayı gözlemlemek, asalaklar hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarından biridir. Köleliği yasaklamak çözüm değildi. En azından gerçek bir çözüm değildi. Çünkü başka adlar altında yeni kölelik biçimleri icat ediliyordu. Sabahtan akşama kadar zehirli havayı soluyarak ter döken, pazar günleri dışında güneş yüzü görmeyen ve bütün bunlara sessizce katlanan fabrika işçileri, muhtemelen geçmiş zamanlardaki pek çok köleden daha kötü yaşıyordu. Bugüne gelince kendi kararlarını vermek ve bunun sorumluluğunu üstlenmektense kendilerine buyrulanı yapmayı tercih edenlerin tümü, bir kamuoyu yoklamasına göre Britanya adası sakinlerinin üçte biri, Rusya'daki gönüllü kölelerin manevi mirasçısıdır. Özgürlüğün yorucu ve zorlu bir iş olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Nitekim insanın gücünün tükendiği noktada özgürlüğe ne metiyeler düzülürse düzülsün, özgürlük aşkı her zaman zayıflamaya yüz tutmuştur. Benim kölelik tarihinden çıkardığım sonuç, özgürlüğün yasalarla güvence altına alınabilecek yalnızca haklarla ilgili bir sorun olmadığıdır. Kendinizi ifade etme özgürlüğünüz olsa da ne söyleyeceğinize karar vermek, sizi dinleyecek birini bulmak ve sözlerinizin kulağa hoş gelmesini sağlamak yine size düşecektir. Bu becerileri edinmek çaba gerektirir. Yasanın bütün yaptığı gitar çalmanıza izin vermektir. Gitarı bulup bulamayacağınız size kalmıştır. Dolayısıyla insan hakları bildirgeleri özgürlüğün mayasını oluşturan malzemenin yalnızca küçük bir bölümünü sağlar. Aynı ölçüde önemli olan bir başka etken de yaşamın insanların önüne çıkardığı karşılaşmalar olmuştur. İster başka insanlar, ister mekanlar söz konusu olsun, sıkıcı rutinlerden kurtulma isteği ve cesaretini karşılaşmalar ilham eder. İki insanın bir araya gelmesinin hiçbir sonuç doğurmadığı her karşılaşmada ziyan olmuş bir fırsat yatar. Hayalindeki mesleğe adım atması için Juliet'in elinden tutmanın işverenlerinden hiçbirinin aklına bile gelmemiş olması gibi. Çoğu karşılaşmada temkinli davranma ya da gururunu koruma dürtüsü düşüncelerin içtenlikle dile getirilmesine hala izin vermiyor. Dünyanın gürültüsü sessizliklerden kurulu. Bu yüzden özgürlük söz konusu olduğunda genellikle yapıldığı gibi eski Yunan felsefesini özetleyerek işe başlamak yerine bunu yapmak ömrünün yarısını almış olsa da yaşamında doğru insanları ve doğru şartları bir araya toplamış bir insanı ele alarak tek örnek üzerinde durmayı tercih ediyorum. El Greco lakaplı Domenikos Theodokopoulos 1541-1614 başkalarıyla bağlar kurmuş olmasa ve insanlıktan nasibini almamış görünen kişilerin içindeki insanlığı açığa çıkarmayı öğrenememiş olsa hiç kuşkusuz önemsiz ve silik bir sanatçı olarak kalacak, durmadan geleneksel ikonalar yapan, kural ve alışkanlıklar içine hapsolmuş bir ressamdı. El Greco, memleketi olan Girit'in derleme geleneklerinin, Venediklilerinin yönetimindeki adı Ortodoks ve Katolik Hristiyanlık arasında ikiye bölünmüştü ve ölmekte olan Bizans sanatını geleceğe taşıyan sığınmacılar sayesinde geçmişle iç içeydi. Ona sunabileceği her şeyi özümsedikten sonra, ülkesinin dışına çıkarak tarihi mirasına yeni boyutlar eklemeye karar verdi. İtalya'da tanıştığı Makedonyalı namıyla maruf Giulio Glovia adındaki pek tanınmamış bir Hırvat ressam aracılığıyla Tiziano'nun öğrencisi oldu. Bu aşamada kendinden ne isteniyorsa onu yapan İtalyan özentisi önemsiz bir portreci olarak yeniden köşeye sıkışması işten bile değildi. Ama El Greco taklitçilikten fazlasını azmetmişti. Böylece 35 yaşındayken Toledo'ya yerleşti. Nedenini soranlara bu soruya cevap vermek zorunda değilim karşılığını verdi. Burada kendini özgür hissettiğini, peşini kovalayan hısımların burada bulunmadığını, kendi sözleriyle Michelangelo'nunkilerden daha samimi ve daha doğru dürüst resimler yapma arzusu ancak Toledo gibi bir öncü kentte gerçekleştirebileceğini açıkça söylemesi tehlikeliydi. Toledo kıpır kıpırdı çünkü hem hoşgörü hem zulmü tanıyordu. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler bir zamanlar bu şehirde dip dibe yaşamıştı. Krallarından biri kendini gururla üç dinin imparatoru olarak adlandırmış, bir başkası mezar kitabesini İspanyolca, Arapça ve İbranice olmak üzere üç dilde yazdırmıştı. Buna karşılık El Greco, bini aşkın insanın heretiklik suçlamasıyla yerel Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanmasına şahit oldu. Burada eski Yahudi mahallesinde kısmen yalnız, kısmen insanlarla ilişki içinde karşı reformun manevi coşkusuyla ve felsefeyle uğraşan arkadaşlarla çevrelenmiş olarak yaşarken uzlaşmaz görüneni uzlaştırmak, ilahi olanla insani olanı iç içe geçirmek, hiç eskiz yapmadan insan kişiliğini adeta katı sınırlarla çevrelenemeyecek akıcı bir şeymiş gibi boyayı tuvale doğrudan sürmek arzusunun içinde harekete geçtiğini hissetti. El Greco'ya göre resim, bilgiye ve insanı anlamaya doğru yapılan yolculuğun bir parçasıydı. İspanyolların El Greco'yu kendilerinden biri olarak benimsemesi uzun zaman aldı. Prado Müzesi'nin 1910 tarihli bir kataloğunda hala İtalyan okulunun üyesi olarak anılıyordu. Kendi kimliklerine ilişkin fikirleri fazlasıyla kısıtlı olduğunda insanların kardeş ruhlarını tanımaları uzun zaman alıyor. İspanyolların uyumsuzluklara uyum kazandırma tarihine yaptıkları katkıların debdebe tarihine yaptıkları katkıdan daha önemli olduğunu ya da Alonso de Castrolio'nun 1512'de söylediği gibi insanların eninde sonunda itaat etmekten yorulduğunu anlamaları da uzun zaman aldı. Tıpkı onunla ne yapacaklarını bilmedikleri zaman özgürlükten de eninde sonunda yorulmaları gibi. Öldüğünde biri sırtındaki olmak üzere yalnızca iki elbisesi, iki gömleği ve her konuda kitaplardan oluşan sevgili bir kitaplığı bulunan El Greco'nun resimlerinde bugün tüm insanlık kendinden bir şeyler bulabilir. Onun sayesinde herkes bir ölçüde kendini Toledo'lu hissedebilir. El Greco, insanoğlunun ortak noktalarını keşfetmiş kişilere bir örnektir. Görünürde birbiriyle ilgisi olmayan, hatta aralarında yüzyıllar olan insanlar arasındaki bağların nasıl kurulduğu ya da ortaya çıkarıldığı meselesini daha derinden ele alacağım. Ancak bundan önce yöntemim ve amacım konusunda bir iki söz daha söylemek istiyorum. Başka insanları nasıl değerlendirdiğimiz ve aynada kendimize baktığımızda ne gördüğümüz, dünya hakkındaki bilgimize neleri gerçekleşebilir ihtimaller olarak değerlendirdiğimize, hangi anıları taşıdığımıza ve bağlılık duygularımızın geçmişe mi, bugüne mi yoksa geleceğe mi dönük olduğuna göre değişir. Varoluşun güçlükleriyle başa çıkma yeteneğimiz üzerinde bu güçlüklere bakışımızı belirleyen bağlam kadar etkili olan bir şey daha yoktur. Aralarından seçim yapabileceğimiz bağlam sayısı arttıkça güçlükler eskisi kadar kaçınılmaz ve aşılmaz görünmemeye başlar. Dünyanın her türlü karmaşayla her zamankinden daha çok dolmuş olması açmazlarımıza çözüm bulmanın güçleştiğini düşündürebilir. Halbuki karmaşa çoğaldıkça kıvrılıp içinden geçebileceğimiz çatlaklar da çoğalır. Buradaki amacım insanların es geçtiği boşlukları bulmak ve gözden kaçırdıkları ipuçlarını yakalamak. Kişiselden yola çıkıp evrensele doğru ilerliyor, aynı zamanda bugünden başlayıp geçmişe doğru yol alıyorum. Tanıştığım insanların vakalarını ortaya koyduğu cinsten günümüz insanıyla arzuları arasına giren bir kör düğme her rastladığımda bu kişileri tüm yüzyılların insanlık arka planını ölçü olarak değerlendirmenin yolunu aradım. Yalnızca kendi hafızalarını değil de tüm insanlık hafızasını kullanma şansları olsaydı nasıl davranırlardı sorusuna cevap bulmaya çalıştım. Olağan koşullarda dünyanın hafızası onu kolayca kullanmamıza izin vermeyecek biçimde depolanıyor. Her uygarlığın, her dinin, her ulusun, her ailenin, her mesleğin, her cinsiyetin ve her sınıfın kendi tarihi var. İnsanlık bugüne kadar genellikle kendi kişisel kökenlerine ilgi göstermiştir. Doğuşuyla birlikte devraldığı mirasın bütününe, herkesin geçmiş deneyimlerinden oluşan mirasa hiçbir zaman sahip çıkmamıştır. Her kuşak yalnızca kendinde var olmadığını düşündüğü şeyleri arar ve yalnızca önceden bildiği şeyleri kabul eder. İşte bu mirası özetleyerek başlamak istiyorum. Ölmüş kişilerin serüvenlerini tarih sırasıyla anlatarak değil elbette. İnsanların devraldıkları mirasın hayatta en çok önem verdikleri şeyler üzerinde etkili olan bölümlerinden yararlanmalarını sağlayacak biçimde. Geçmişte insanlar ne istediklerini bilmediklerinde, yön duygularını kaybedip hiçbir şeye tutunamaz olduklarında, genellikle çareyi hayata bakışlarının odak noktasını değiştirmekte, ilgilerini başka yöne çevirmekte buldular. Böylece daha önce mutlak önem taşıyan şeylerin birdenbire farkına varılmaz oluyordu. Politik idealler hızla çökerek yerini kişisel sorunlara bırakıyor, idealizmin tahtı materyalizm tarafından devralınıyor, zaman zaman da dinin geri döndüğü oluyordu. Günümüzde önceliklerin hangi doğrultuda değiştiğini ve bunları seçebilmek için ne tür bir gözlük gerektiğini göstermeye çalışacağım. Tarih boyunca insanlar kendilerine ve dünyaya bakmakta kullandıkları gözlükleri tekrar tekrar değiştirmişlerdir. 1662'de Londra Kraliyet Cemiyeti'nin kurulması ilgi odağındaki önemli bir kaymanın başlangıç noktasını oluşturdu. Kurucularına göre insanlar neyi nasıl arayacaklarını bilmedikleri için böyle bir kurum gerekliydi. Bu bilim adamları ve arkalarından gelen diğerleri uçsuz bucaksız araştırma alanları açtılar. Bu sayede dünya eni konu farklı görünmeye başladı. Ancak bilimsel araştırma uzmanlık gerektiren bir etkinliktir. Çoğu kişiye bunu huşu içinde seyretmek düşer ve insanların günlük hayata ilişkin kararları üzerinde bu araştırmaların bir etkisi olmaz. 19. yüzyılda ilgi odağı kaymaları daha çok sıklaştı ve bir o kadar da kafa karıştırıcı bir hal aldı. Alexis de Tocqueville'in 1831'deki Amerika Birleşik Devletleri seyahati, Amerika'da geleceğe açılan bir kapı bulmak ve özgürlükle gelen harikulade şeyleri keşfetmek umuduyla yapılmıştı. Politik kurumları yenileyerek daha demokratik hale getirmek insanlığın mutluluğuyla ilgilenen hemen herkesin hedefi olmuştu. Gel gelelim Tocqueville, çoğunlukların tahakkümüne dayalı bir düzenin pusuda beklediğine ve azınlıkların tam anlamıyla rahata kavuşacağı bir yerin hala var olmadığına ilişkin uyarılarla döndü. Aynı yıl Darwin'in o zamana kadar insanların sadece kendi işlerine yarasın diye var olduğuna inandıkları hayvanlar alemine yaptığı yolculuk, dikkatleri tüm varoluş alanlarına hakim olduğu düşüncesi giderek yayılan bir şeye, yaşam mücadelesine çevirdi. Ancak Darwin'in kendisi, doktrinlerinin kendini renk körü olmuş, estetik hazlarını kaybetmiş gibi hissetmesine yol açtığından, zihninin dev olgu yığınlarını öğütüp genel geçer yasalar üreten bir makineye dönüştüğünden, bunun da mutluluk kaybına ve insan doğasının duygusal yanının zayıflamasına neden olduğundan yakınıyordu. Marx'ın işçi sınıfının meşakkatli dünyasına yaptığı yolculuk ve devrime çıkardığı davet bir 100 sene kadar dünyayı ayağa kaldırdıysa da, devrimlerin ne kadar iyi niyetle yapılsalar da vaatleri yerine getirme yeteneğinden yoksun oldukları çok geçmeden anlaşıldı. Ardından yüzyılın son demlerinde Freud, Viyana nevrotiklerinin bilinç dışına doğru bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk, insanların kendi içlerinde ne gördükleri, nelerden endişeye kapıldıkları ve kimleri suçladıkları üzerinde etkili oldu. Ama durumu anlayınca suçladıkları kişileri affedecekleri doğrultusundaki umut gerçekleşmedi. Bu düşünürlerin hepsi de vizyonlarının merkezine çatışma kavramını koymuştu. Dünya hala bu düşüncenin etkisinden kurtulmuş değil. Çatışmayı yeryüzünden silmek isteyenler bile onunla savaşmak için onun yöntemlerini kullanıyorlar. Ancak bizim çağımızın özgün yanı dikkatlerin çatışmadan bilgiye doğru yönelmeye başlamış olması. Felaketleri, hastalıkları ve suçları daha ortaya çıkmadan önlemek ve dünyayı bir bütün olarak ele almak çağın yeni tutkusu. Kadınların kamusal alana adım atması, varoluşun nihai amacının fethetmek olduğunu ileri süren geleneğin reddini sağlamlaştırıyor. İnsanlar birbirlerinin duygularıyla kurumlar oluşturmak ve onları yıkmaktan daha çok ilgileniyorlar. Yine de bütün bu yeni özlemlere karşın insan davranışının büyük bölümünün eski düşünce biçimleri yönetiyor. Kemikleşmiş zihniyetlerin inatçılığı karşısında ne politika ne de ekonomi etkili olabilmiştir. Zihniyetler buyrukla değiştirilemez. Çünkü yok edilmesi hemen hemen imkansız olan bir şeye, anılara dayanırlar. Buna karşılık kişilerin ufkunu genişleterek anılarının genişlemesini sağlamak mümkündür.